Ayrım 22.
Ama aralarındaki görünmez sınırlarda hep var olmuştu. Soylu Fatma Sultan ateşli bir yatak arkadaşından başka bir şeydi. Sevip okşarken incitmemeye çalıştığı, neredeyse koruduğu. Aslında koruduğu bu değerli sultan kızı mıydı, yoksa kendi varlığı mı? Ayırt edilmesi olanaksız bir muamma oluyordu olmasına da, sadrazam bu düşünceyi hep zihninin uzak köşelerine kovuyordu. İşveli Mehtabi ile ise hiç sınır yoktu. Levli ile Mevlidi'nin sureti. İmza. Sultan Ahmet, Mevlidi ile yaşadığı yeni deneyimlerini kimseyle paylaşamazdı. Pek yakın dostu ve müsahibi de olsa, bir hükümdarın ve dürüst bir erkeğin bir başkasına aktaracağı şeyler değildi bunlar. Ancak kadınların, erkeklerin önünde nasıl da farklı dünyalar açabileceği hakkındaki düşüncelerini ve duygularını Levli ile konuşmasına hiçbir şey engel değildi. Ahmet Han, daha önceleri de kadınlarına alışılmıştan farklı, daha yumuşak ve anlayışlı davranmasıyla biliniyordu. Mevlidi ile yeni ufuklar keşfetmesi ise diğerlerinin de daha derinlerine inme isteği vermişti ona. Artık onları gerçekten anlamaya çalışacaktı. Böylece kadınlarıyla, onlarla yatmanın dışında daha fazla vakit geçirmeye başladı. Birlikte nakış işlemekten sonra bir de çok emek isteyen iğne oyasını öğrenmek gibi işlere girişti. Bu davranışı hiçbir şeyin sır olarak kalmadığı halde büyük şaşkınlık ve mutluluk yarattı. Ama öte yandan hem ışıklı paşa konaklarında hem de ders saadetin karanlık kahvehanelerinde padişahın mevzuhur çılgınlıklarından biri olarak karşılanıp dedikodusu yapıldı. Harem halkı, hükümdarlarının elinden çıkan oyaların inanılmaz inceliğine hayran kaldı ya da öyle göründü de kimse oyaların ardında yatan inceliği anlamaya çalışmadı. Yalnızca Levni sevgili hünkârının bu davranışının altında o incecik oyalarla el becerisinin sınırlarını zorlayıp görünür bir başarıyı tatmanın değil de kapalı bir dünyayı renklendiren küçücük bir ayrıntının tadını almak, bu incecik kancalı maden çubuğun tığın ucunda kadın dünyasının bir ucunu keşfetme isteğinin yattığını fark etti. Men edilen olan bir şeyin mevcut olmaması ne kadar tuhaf ve de güçtür. Malumun mudur Levni'm? Evet, hepimize, bana da memnu olan birçok şey var. Ama onlara karşı gelmek, misal şarap içmek de erişilmezin aşılmasını sunmaz değil mi? Nasıl anlatsam ki? Ceddim Fatih Sultan Mehmet Han, kendi suretini İtalyan ustalara nakşettirdi. Kafirlerin icadı yağlı boyayla capcanlı görünen tasvirini oğlu Beyazıt Han'ın tahrip etmeye kıyamayıp da o İtalyan'a geri yolladığını bilirim. Oysa ben o tasvirin benim sarayımda, hazinemde bulunmasını arzu eder idim. Öyle ki baktığımda soyumuzun bu ulu hakanını yanımdaymış gibi tahayyül edeyim. Sultan Ahmet sözlerinin müsahibini pek memnun ettiğini görüyordu. Nakkaşın gözleri parlamıştı. Veli nimetinin ağzından çıkacak sözleri heyecanla bekliyordu. İşte ben de senin resmettiğin o hacimli, sahici gibi suretleri takdir ederim. Böyle tasvirlerin çoğalmasını arzu ederim. Hatta sana bahis ettiğim bir kadınımın, aslı Frank olan Mevlidi'nin bir suretini yapmanı buyursam, seni pek derin hayrete mi düşürürüm? Levni bundan sonra işinin daha kolay olacağını, fırçasıyla neyi betimlerse betimlesin, ister bir hükümdar, isterse sokaktaki bir serseri ya da bir av köpeği veya bir çiçek, kimsenin kağıdın yüzeyinde beliren resmi fazla canlı olmakla eleştiremeyeceğini biliyordu. Kendinden sonraki ressamlarınsa bunları aşmaya çalışacağından, örneğin şu Frank ustalarınki gibi gerili büyük bezlerin üzerine capcanlı resimler yapacağından emindi. Mevlidi'li Marie Genevieve Marguerite haliyle sanki ulaşılmaz bir Frank kadınıymış gibi göğüslerini pek az örten, geniş dantel yakalı entarisi ve eldivenli elinde yelpazesiyle resmettiği suretin sol alt yanına attığı imzayı tekrar gözden geçirdi nakkaş. Resmin tümüne olduğu kadar imzanın çiçeğine çok özen göstermişti ama açıkça değil. Zaten farklılıkların fark edilmesinin ancak çok özel izleyicilere özgü olmasını istemişti hep. Yoksa Levni sözcüğünü oluşturan lam, vav, nun ve ye harflerinin üzerinde yükselen o tek, uçuk pembe boru çiçeğinin diğerlerinden farklı olduğunu kimin gözü ayırt edecekti? Parlak gün ışığıyla aydınlandığında kahkaha atar gibi açılarak güzelliğini cömertçe sunan, üzerinden güneş kaçar kaçmaz da küserek kapanan bu pek narin çiçeği, erkeğinin yanındayken ve ayrıyken hallerine mi benzetmişti ressam? Yoksa yalın görünen karmaşıklığı mı çekmişti fırçasını? Kim bilebilirdi? Levni ile Ahmet, sultanın hoşlandıkları. Bütün hayalleri resimlerde, bütün kelimeleri şiirlerde zapt etmek isterim. Ama onlara hudut çekmek manasında değil. Tam aksine, onlara ebedi hürriyeti kazandırmak üzere, onları âb-ı hayat çeşmesinin kıyısına kavuşturmak üzere. Hükümdar sohbet arkadaşının sözlerinin tadına varmak için biraz bekledi. Kendisi de böyle bir emelin peşinde dolaşmayacağını gönülden arzuluyordu. Ruhunun yönettiği elini kullanarak güzellikleri kağıt üzerinde meydana getirmek, onlara ruhunu dökmek. Padişah hat sanatını seçmişti. Henüz şehzadeyken merak sardığı hat sanatında ilerleyecekti. Kararlıydı bunda. Tanrı'nın ona verdiği yeteneği, kendisinden sonra da hep yaşayacak, bakanların gönlünü açacak güzellikler yaratmak için kullanacaktı. Zaten Hafız Osman Efendi'nin yazılarını meşk etmiş, ondan uzun dersler almış ve sonunda hocasının icazetini hak etmişti. Sultan 3. Ahmet emeline ulaştı. Gelmiş geçmiş en usta hattat padişah olmayı başardı. Yazdığı Kur'anlardan birini Koca Mustafa Paşa Şeyhi Nurettin Efendi'ye, birini Hafız Paşa Camii İmamı Veliyüddin Efendi'ye, ikisini de Medine'ye, Hazreti Muhammed'in türbesinin bulunduğu mescide. Ravza-i Mutahhara'ya armağan etti, gurur ile alçak gönüllülük arasında gidip gelerek. En özenli hatlarını Levni'nin çiçekleriyle bezemesini istemesi, ikisinin arasındaki yetenek benzerliğinin hem açığa çıkması hem de gizlenmesi demekti Sultanahmet için. Böyle zamanlar sırrını saklamakta en zorlandığı zamanlardı. Bu Aristo kafiri pek çok doğru kelam eder imiş Levni'yim. Ahmet Han yeni çevirileri Levni ile birlikte incelemek istemişti. Ne de olsa Büyük İskender'in hocasıdır değil mi? İbn-i Rüşd de ondan faydalanmıştır, hele din konusunda. Padişah hazretleri bilgisini göstermekten oldum olası haz etmiştir diye düşündü sohbet arkadaşı. Aynen buyurduğunuz gibi sultanım, dinin halkın kolayca anlayabilmesi için basitleştirilmiş bir felsefe olduğu neticesine Aristo sayesinde varmıştır İbn-i Rüşd. Levni ile padişahın tartışmaktan çok zevk aldığı konulardı bunlar. Spandonizade ile yan yalı Esat Efendi'nin teşrik-i mesai ederek Yunan dilinden tercüme ettikleri Aristo metinlerini takdim ettiklerinde azim âli cenaplık gösterdiniz sultanım. İhsan ettiğiniz altınlar kullarınızı hadsiz mesut etmiş ola. Ahmet Han tarihe de meraklıydı. Arapçadan, Farsçadan birçok tarih kitabını, Yunanca bilen ulemadan yan yalı Esat Efendi ile Spandonizade'ye de Aristoteles'in eserlerini çevirtmişti. Bol bol doyasıya okuyordu. 28 Çelebi'nin yaptığı tercümeler de çok ilgisini çekmişti. Bu merakı paylaşan ve destekleyen İbrahim Paşa'ydı. Bir tercüme heyeti kurulmasını da o sağlamıştı. Böylesi geniş ufuklara açılmak varken İran'da sürüp giden çatışmaları izlemek, ileride ne gibi yeni dengeler olabileceğini hesaplamak pek tatsız, pek üzücü geliyordu ikisine de. Sultanahmet, doğudaki kargaşanın geleceğinde nelere mal olacağını bilseydi, farklı mı davranırdı kimse bilemedi. Levni ile 28 Çelebi. Lale, herkesin sevdiği. Bunun adı Peyam-ı Sefa'dır Levni Çelebi. Sahiden de adı gibi keyif habercisidir. Bilirim sen de hoşlanırsın bu lalelerden. Sana da birkaç soğan getirmeden edemedim. Ne azim zahmete girmişsin Mehmet Çelebi. Nasıl teşekkür ederim bilmem. Bunlar küçük bahçemi şenlendirecek. Baktıkça seni hatırlatacak. 28 Çelebi'nin dostuna armağan olarak getirdiği laleler yeni ürettiği bir türdü. Koyu mor taç yaprakları uçlara doğru giderek eflatuna dönüyordu. Çelebi yetiştirdiği bu laleyle pek gururlanıyordu. Bu soğandan başka kimseye vermemişti henüz. Yalnızca padişah için bir küçük sandık ayırmıştı. bir yıl süren defter eminliği görevinde Osmanlı mülkünün tapularıyla, timarlar, ziyametler ve haslarla uğraşmanın 28 Çelebi Mehmet Efendi'ye pek zevk verdiği söylenemezdi. Ama mevkiinin sağladığı nüfuzdan hoşlanmadığı da söylenemezdi. Ertesi yılda Ruznamçe'yi evvel olmuştu Mehmet Efendi. Ahmet Han da, İbrahim Paşa da günlük masraf defterlerini dürüstçe tutacak kişi olarak ona güveniyordu anlaşılan. Lalelerle istediği kadar uğraşabilirdi artık eski elçi. Zaten adaşı Serşük Küfeci Lalezari Mehmet Efendi en yakın dostlarındandı. 28 Çelebi Mehmet Efendi'nin yetiştirdiği bu eşsiz bir lale cinsi aralarında biraz kıskançlığa neden olsa da. Lalelerin tadına varmak için emek isterdi. Yalnızca yetiştirmek için değil, o hafif kokuyu duymak için bile bu narin çiçeğin önünde eğilip koklamak gerekiyordu. Oysa sümbül ya da karanfil öyle miydi? Onlar kokularını cömertçe salıveriyor, hayranlarını yormuyordu. Gül ise pek hafif de olsa bir esinti isterdi, kokusunu taşıyacak, ulaştıracak. Manolya koklanmaya nazlanan tek çiçekti. O heybetli, o benzersiz yaprakları kararıverirdi dokununca. Hoyratlığa gelemezdi hiç. Ancak kararınca yaklaşılmalıydı ona ve derin derin iç geçirmeli. 28 Çelebi de laleyi seçmişti. Mahya, 11 ayın sultanını karşılamak. Ramazan ayında avizan olan resimli kandillerin gönülleri aydınlatması için ferman verdim levnim. Bundan böyle Ramazan'da bütün Selahattin camilerinde temaşa eyleyeceğiz mahyaları. Sultan Ahmet'in keyfi yerindeydi. Ders adetin güzelliğine güzellik katacak bir yol bulmak onu her zaman çocuk gibi sevindiriyordu. Damadı İbrahim Paşa da tüm yenilikleri, parlak fikirleri padişahın aklına gelmiş gibi göstermekte ustaydı. Musahip bu defa nasıl olduğunu merak etti. Sadabad'ın inşasından sonra birçok Selahattin Camii'nde mahya yakılması geleneği başlamıştı. 11 ayın sultanı Ramazan geldiğinde. Osmanlı padişahlarının yaptırdıkları bu camiler çanlarını yürüten hükümranlık simgeleriydi. Şimdi de ışıklarla donanarak ayrılıyorlardı diğerlerinden. Zaten Selahattin camileri dışındakilerde birden fazla minarenin bulunmasına izin olmadığından mahyanın gerileceği yerde olamazdı. Pek sevilmişti bu ışıklar ve hemen yaygınlaşmıştı. Şimdi de padişahın son fermanıyla mahyası olmayan camiler de mahya hazırlamaya girişmişti. Mahya harcı Sultan Ahmet'in vakfından verilecekti. Aslında ilk olarak Sultan 1. Ahmet zamanında ihtişamıyla karşısındaki Ayasofya'yı gölgeleyen Ahmediye ya da diğer adıyla Sultan Ahmet Camii'nde kurulmuştu mahya. Hayranlık ve şaşkınlık uyandırarak ama bu pahalı şenlik yerleşik bir düzene kavuşmamıştı. Bir mahyaya 5 okka yağ gider devletli sultanım. Süleymaniye Camii'nin ihtiyacı ise 857 okka tutar. Ahmet Han bunu duyunca hafifçe irkildi. Ders adeti pırıl pırıl bezeyen mahyaları pek seviyordu ve nasıl yapıldıklarını inceliğiyle öğrenmesini istemişti Levni'den. Ama gözü ve gönlü okşayan bu gösterişin bu kadar pahalıya geleceğini düşünmemişti. İbrahim Paşa da işin bu yönünden söz etmemişti kendisine. Nevzuhur eğlencelerle birlikte yaşama sevincinin yeniden keşfedildiği bir zamanın dolu dizgin gittiği günlerdi. Ramazan Mayıs ayının sonlarında başlamıştı. Halk geceleri camileri dolaşarak geçiriyor, aralarında hangi caminin mahyasının daha ustalıklı olduğunu konuşup duruyordu. Göz kamaştıran mahyalardaki anlamlı yazılar, Ramazan'ın sonuna doğru gelindikçe cami, köşk, kız kulesi, çiçek ya da kayık gibi motiflere dönüşüyordu. Oldum olası ışıkları seven İstanbul Mevlid, Regaib, Miraç, Berat ve Kadir gecelerinde, Ramazan'da ve iki bayramda minarelerin kandille donatılması geleneğini kollarını açarak benimsemişti. Usta satrançlı kağıda yazmıştı önceden o akşamın yazısını. Böylece kandillerin yerlerini kağıdın karelerine düzgünce dağıtmıştı. Hazırladığı sıra sıra ipleri gözden geçirdi, eşit aralıklarla atılmış düğümler sağlamdı. Düğüm yerlerindeki meşinleri de gözden geçirdi. Tüm ipler hazırdı. Önce kısa cümlenin başında yer alan N harfinin küçük kavsini düzgünce izleyecek hattı oluşturdu. Özenle, zevkle, Ağır ağır çalışıyordu usta. İşinde aceleye yer yoktu. Tüm İstanbul halkı izliyordu eserini. Her gece sabaha kadar. Süleymaniye Camii'nin mahyacısı olmak için az uğraş vermemişti mahyacı. Bu yüzden titizliği hiç elden bırakmazdı. Yerini başkasına bırakmamak için. Minarelerin kandillerini de önceden hazırlamıştı. 3 saatte 12 dirhem yağ yakıyordu minare kandilleri. Diğerleri kandilin fitilini fıstık çöpüyle yapıyordu. Ama Süleymaniye'nin ustası yağın parlak yanması için tatlı su sazını kavurup çatlatıyor, üzerine pamuk sarıp ateşliyordu. Bunu çırağına öğretmişti usta, kıskançlık göstermeden. Çırak önce her kandilin dibine şamandırasını yerleştirdi. Sonra ustasının her kandili yuvarlak, büyükçe bir kutunun içine oturtmasına yardım etti. Her kutunun kapağını dikkatlice kapattı. Böylece hem kandillerin kırılması hem de sönmesi önlenecekti. Sonunda usta minarenin içindeki özel tellerle astı kandilleri. Mahyacıların rekabeti halk tarafından körükleniyordu. Mahyaları seyretmeye camiden camiye gezen İstanbul halkı, her gece en beğenilen mahyanın hangisi olduğunu mahyacıya duyuruyordu. Bu iş giderek pırıltılı bir yarışa dönüşmüştü. Süleymaniye'nin mahyacısı her gece yaptığı gibi teravih namazından sonra kandil uçurtmaya hazırlandı. Kutu içindeki kandilleri bir ardına halatın ucundan aşağı salıverdi. Böylece minare boyunca akan bir ışık seli oluştu. Cami avlusundaki izleyiciler beğenilerini kandil kutularına koydukları küçük şekerlerle, taze çöreklerle belirtirdi. Her zamanki gibi kendinden emindi. Ama bu geceki yazısında bir olağanüstülük yoktu doğrusu. Usta kandil kutusunu tekrar yukarı çektiğinde gözlerine inanamadı. Kutunun dibinde duran parlak şeye tekrar baktı. Bir çil altın. Kimin koyduğunu anlamak için çok geçti. Sultanahmet, üzerinde eskice bir kaftan, başında sorguçsuz bir sarık, yanında musahibiyle karıştığı halkın arasında çabucak uzaklaştı oradan. Cihana nam salmış atasının adını taşıyan Süleymaniye Camii'nin mahyasında parıldayan yazı hala gözlerinin önünde duruyordu sanki. Nefsine uyma. Ahmet ile Tebriz ve Tiflis ve Revan. Uzaklarda savaş sürerken. Tebriz şehrinin muhasarası zaferle nihayet bulmuştur şefketli sultanım. Kulumuz Abdurrahman Paşa şehre hakim olmuştur. Sultan Ahmet bu haberi büyük sevinçle karşıladı. Müjdeciyi de fazlasıyla ödüllendirdi. Azerbaycan cephesinde işler kızışmıştı. Kumandan Köprülüzade Abdullah Paşa, Tebriz için bir de Şah Tahmasp'ın destek kuvvetleriyle çarpışmak zorunda kalmıştı. Ardından Erdebil'e de girmişti Osmanlı Paşası. Kafkas cephesine ise Erzurum valisi Silahdar İbrahim Paşa kumanda ediyordu. O da Tiflis'i kuşatmış ve zapt etmişti. Bununla yetinmeyip Guri bölgesini de Osmanlı egemenliğine almıştı. Ruslar bu durumdan rahatsızdı. Safevi Hanedanı'nın yıkılması kadar İran'ın parçalanması da çıkarlarına uygun değildi. Osmanlı Devleti ile İran üzerinde yapılan müzakereler sonuçsuzca sürüp gidiyordu. Rusya müdahale için bahane de bulmuştu. İran'a başkaldıran ve Rus tüccarlarına rahat vermeyen lezgilere, Osmanlı Devleti'nin hanlığını tanıdığı Şirvan Hanı Davut Han'a saldırmak. Osmanlı Devleti kargaşa ortamında Şirvan'ın kendi himayesinde olduğunu bildirene kadar Ruslar Bakü'yü işgal etmişti bile. Bölgede hareket durulmuyordu. Arifi Paşa Nahçıvan'ı Memaliki Osmaniye'ye kattıktan sonra Revan'ı da zapt etmiştir şefketli sultanım. Osmanlı İmparatorluğu parlak günler yaşıyor, eski topraklarından bir kısmını tekrar elde ediyordu. Bu arada Mahmut Han'ın delirdiği haberi ulaştı Topkapı Sarayı'na. Konumunun gerilimine dayanamamıştı besbelli. Amcazadesi Eşref Han onun yerini almıştı. Eşref Han Osmanlılarca tanınmak arzusundaydı. Kabul görmeyince çatışma kaçınılmaz olmuştu. Eşref Han'la çarpışmalar neredeyse 2 yıl sürecek, sonunda alınan toprakların Osmanlı'da kalmasını onaylayan Hemedan Antlaşması'yla sonuçlanacaktı. İbrahim ile Mehtabe. Bitmeyen kaçamaklar. Geceleri karanlıkta yüzünü seçemediğim bir takım adamlar konağın selamlığına gelir, benim haşmetli paşam. Sonradan ne kadar sorsam da Kadı Efendi bir türlü cevaplamaz. Ama ben bilirim. Onların derdi veli nimetimiz padişahımız hazretleriyle ve de sizinledir. İçime azim korku salınır. Elem duyarım benim canım efendim. Tasalanma sen benim nazlı mehtabem, benim peluze gerdanlım. Biz hakkından geliriz düşmanlarımızın. Kendimize mukayyet olmayı biliriz. Sadrazam İbrahim Paşa gizlice buluştukları evde, birlikte oldukları her anın tadını çıkarmaya çalışırdı. Çok değildi bu anlar ve paşa giderek bu anlar için yaşar olmuştu. Bu kez de duyduklarına aldırmaz gibi görünüp Mehtabi'yi göğsüne çekerek kızıl saçlarının buklelerini okşadı ve başını kadının beyaz göğsüne gömdü. Onu memnun etmek için elinden geleni yapan kadını ürkütmek istememişti paşa. Hem de yaşamının bir gününde daha gönlünde patlayacak havai fişekleri kaçırmamak. Ancak kadının sözleri kulağına çalınan diğer ihbarlara eklenince rahatsız olmadığı da söylenemezdi. Marie Genevieve Marguerite ile Meyledil. Kim olarak ölmeli? Meyledil şiddetle öksürdü. Ağzına götürdüğü beyaz mendilin içinde yayılarak büyüyen kırmızı leke şaşırtmadı onu. İlk gördüğünde şaşırmaktan öte dehşete düşmüştü genç kadın. Göğsündeki, sırtındaki ağrılar, gece gelen terlemeler hastalığın rengini belli etmişti hemen ama o kendine kondurmamıştı. Bahçedeki halvette boğaz içinden esen rüzgardan üşüttüğünü düşünmüştü önce. Oysa deneyimli kalfa kadın derhal anlamıştı ve onu diğerlerinden ayırmıştı. Padişah'tan da. En korkuncu olan buydu zaten. Uğruna tüm yaşamını değiştirdiği erkeği artık görememek, ona ulaşamamak. Harem'in sayısız hüzünlü öykülerinden bir daha sona ermek üzereydi. Meyledil, Osmanlı padişahının hareminde 3 yılını bile dolduramadan Ahmet Han'ı rakiplerine bırakıp göçüyordu. Önünde daha yaşanacak nice aşk dolu günleri ve geceleri varken, henüz bu adamın sevgilisi mi, efendisi mi, yoksa sahibi mi olduğuna bile karar verememişti bu dünyadan ayrılırken. Ansızın düşüverdiği hasta döşeğinde, bitmez tükenmez kanlı öksürük nöbetleri sırasında ona baş kadın Emetullah bakmıştı, kendi cariyelerini işe koşarak. Ama kızı Fatma Sultan'ın son günlerinde ona yaklaşmasını yasaklamıştı. Bu ince hastalığın bulaşıcı olduğunu biliyordu. Emetullah tehlikeden kaçınan bir kadın değildi. En genç rakibelerinden birine gösterdiği ilgide ise hiçbir menfaat kaygısı yoktu.